Ayrım 34, El Greco'ya mektup, Nikos Kazantzakis, sayfa 425. Ben de küçük yüreğimin bağırdığını hissediyordum. Artık yüreğimin birliğe kavuşması, binlerce kölelikten kurtulmam, korkuyla yalanı yenmem ve başkalarına da korku ve yalandan kurtulmaları için yardım etmem konusunda kendi kendime yemin ettim. Artık insanların haksızlık etmesine izin vermeyecek, dünyanın bütün çocuklarına temiz hava, oyuncak ve okuma yazma sağlayacak, kadına özgürlük ve tatlılık, erkeğe iyilik ve nezaket ve insanın oynak yüreğine bir buğday tanesi verecektik. Bu sesi ölünceye kadar izlemeye yemin ediyordum. Bunlar aşıklara özgü yeminlerdi. Doğru söylüyordum. Hayatımı vermekte kararlıydım. Bir düşünce uğruna taşlanan, yakılan, çarmıha gerilen insanların duyduğu hazzı ilk kez duyacaktım. Kardeşlik ne demektir? Hepimiz birimiziz ne demektir? Bunu böylesine derinden ilk kez hissedecektim ve artık ben hayattan daha yüce, iyi bir şeyin, ölümü yenen bir kuvvetin varlığını anlıyordum. Panayit Istrati'nin Doğu'nun sihriyle dolu masallarını okumuştum. Onun kahramanca, çileci hayatını biliyordum ama henüz kendisini görmüş değildim. Bir gün buruşuk, iri yazılarla aceleyle yazılmış bir kağıt aldım. Gel, beni gör. Babam Rum, anam Romendi. Ben Panayit Istrati'yim. Moskova'nın Pasaj adlı otelinde kapısını çaldığım zaman gerçek bir mücadeleciyi göreceğim için seviniyordum. Ne zaman yeni biriyle tanışsam duyduğum güvensizliği yenmişimdir. İstrati'ye de güven dolu bir halde gidiyordum. Yatakta hasta yatıyordu. Beni görür görmez fırlayıp Rumca, ''Hoş geldin bre'' dedi. ''Bre, hoş geldin.'' Kritik olan ilk karşılaşma samimi olmuştu. Keşfetmeye çalışıyormuş gibi birbirimize bakıyorduk. Antenleriyle birbirini yoklayan iki karınca gibiydik. İstrati'nin yüzü ince, derin çizgili, çok acı çekmiş bir yüzdü. Parlak gri saçları bir çocuğunkiler gibi durmadan alnına düşüyordu. Gözlerinde sırf berbatlık ve tatlılık parlıyor, tekeninkilere benzeyen ve şehvetli dudakları sarkıyordu. Geçen de dedi, toplantıda yaptığın konuşmayı okudum. Güzeldi. Heriflere iyi veriştirdin. Aptal Frankler. Barışçı yazışmalarıyla savaşı durduracaklarını sanıyorlar ya da savaş çıksa sanki işçiler ayaklanıp silahlarını ellerinden atacaklar. Palavra, palavra. İşçileri iyi bilirim ben. Yine mezbahaya gidip birbirlerini öldürürler. Diyorum ya, iyi veriştirdin onlara. Biz istesek de istemesek de yeni bir dünya savaşı patlak verecek. Hazır olmalıyız. Gözlerimin içine bakıyordu. İri kemikli elini uzattı, dizimi sıktı, güldü. Bana mistik bir tutkun olduğunu söylemişlerdi. Ama bakıyorum aklın yerinde ve serin havayla karnın doymuyor. Mistik tutkunluk anlamına gelmez bu değil mi? Ne bileyim ben, laf laf. Ver elini bana. Gülerek el sıkıştık. Bir hamleyle yataktan fırladı. Bu adamın ani ve atik hareketlerinde, kaçak bakışında, vahşi hazzında yanan, kendine benzer bir şeyler var. Gaz ocağını yaktı, ibriği koydu. Garson gibi şarkı söylercesine bağırdı. Orta bir, kaynamış olsun. Yunanistan'ı hatırladı, Kefalonyalı kanı kaynadı. İbraia'nın Rum mahallesinde duymuş olduğu bir takım eski şarkıları söylemeye başladı. Bir kelebek olsaydım, yanına uçsaydım. Yunanistan ta içinden yükseliyor, şifa bulamamış bu adam, vatana ulaşmanın hasretini çekiyordu. Birden ihtiraslı bir biçimde karar verdi. Yunanistan'a döneceğim. Yoruldu, öksürüyordu. Yine yatağa uzandı ve kahvesini içti. Tekrar yatağın içinde oturdu. Sigaranın birini söndürüp birini yakıyordu. İhtirasla düzensiz bir şekilde Rusya hakkında konuşmaya başladı. Sonra eserinin baş kişisi olup bütün hayatı boyunca bir dost arayan ama bulamadığı için acı çeken Adrianus Zografos'tan söz etti. Dilekleri gerçekleşecek gibi değil, yüreği dağınık, kafasında kaosa uyum verecek güç yok. Ona büyük bir sevgi ve acımayla bakıyordum. Hayatının bir dönüm noktasında bulunduğunu hissetmekteydim ama içinden henüz izleyeceği yolu belirlememişti. Benden yardım istermiş gibi küçük, ateşli gözleriyle bakıyordu. Gülerek ona, ''Sen'' dedim, ''tıpkı kitaplarının kahramanı Adrianus'sun. Sandığım gibi ihtilalci değil, ayaklanmışsın yalnızca. İhtilalcinin eyleminde sistem, düzen ve birlik vardır. Sen asisin, bir fikre sadık kalman çok güçtür. Ama Rusya'ya ayak basmış olduğun şu anda içini bir düzene sokmalısın. Karar vermen gerek, sorumluluğun var. Boğazından tutuyormuşum gibi bağırdı. Bırak beni ve biraz sonra acılı bir tavırla sordu. Emin misin? Roman Adrianos Zografos öldü dedim ve onu avutmak istermiş gibi sıska kolundan tuttum. Yaşasın Rus Adrianos Zografos. Artık İbrahiya'nın dar mahallelerinden kaç, bana it. Dünyanın huzursuzluğu ve umudu arttı bak. Adrianus'un hayatındaki başıboş, kişisel tempo Rusya'nın dünya çapındaki temposuyla birleşsin ve sonunda birlik ve inanç meydana getirsin. Bunca yıldır Adrianus'un, Panayit'in boş yere istemiş olduğu yüce dengenin gerçekleşmesi zamanı şimdi geldi. Çünkü artık zaman tek bir bireyin kararsız kaderine değil, büyük bir ulusun mücadele eden kitlelerine temelleniyor. İstrati sinirli bir halde bağırdı. Yeter artık, yeter artık! Hangi şeytan getirdi seni? Senin bu söylediklerini gece gündüz burada, yatakta düşünüyorum ama yapıp yapamayacağımı da sormuyorsun. Bağırıyorsun bana, zıpla ama yapabilir misin diye sormuyorsun. Göreceğiz bana itecek diye yanıt verdim. Sinirlenme, zıpla, nereye kadar varacağını görürüz. Ama bu oyun değil be, nasıl konuşuyorsun böyle? Hayat ya da ölümdür bu. Ben, hayatta, ölümde oyundur dedim ve ayağa kalktım. Oyundur ve onu kazanmamız ya da kaybetmemiz böyle bir ana bağlıdır. Niçin kalktın? Gitmem gerek. Seni yormaktan korkuyorum. Bir yere gitmeyeceksin, kalacaksın. Birlikte yiyeceğiz. İkindi üstü de beraber çıkarız. Nereye? Gorki'yi görmeye. Beni beklediği haberini göndermişti. Avrupa'nın bu ünlü istratisini bugün ilk kez göreceğim dedi ve iğneli sesi büyük üstad için duyduğu çocukça bir kıskançlığı açığa vurdu. Yataktan fırladı, giyindik, dışarı çıktık. Kolumdan sıkıca tutuyordu. Dostça ayrılacağız diyordu. Dostça ayrılacağız. Çünkü şimdiden suratına bir yumruk vurmak ihtiyacını duyuyorum. Şunu bilmen gerek. Ben yumruksuz dostluğu anlayamam. Ara sıra kavga etmemiz, kafalarımızı kırmamız gerek. Duyuyor musun? Sevgi bu demektir. Bir restorana girip oturduk. Muska gibi asmış olduğu bir şişe zeytinyağını boynundan çıkardı ve yemeğine döktü. Sonra yelek cebinden küçük bir kutu biber çıkardı ve koyu et suyuna bol bol serpti. Dudaklarını yalayarak ''Yağ ve biber'' dedi. İbrahiya'da olduğu gibi. Zevkle yedik. İstrati yavaş yavaş Yunancasını hatırlıyor ve aklına bir kelime geldikçe çocuk gibi ellerini çırpıyordu. Hoş geldin diye bağırıyordu. Hoş geldin, benim neyim oluyorsun? Ama aklı da başındaydı. İkide bir saatine bakıyordu. Birden ayağa kalktı. Vakit tamam dedi, gidelim. Garsonu çağırdı, Ermenistan'ın en iyi şarabından 4 şişe aldı, paltosunun ceplerine meze paketçikleriyle, tabakasını da sigarayla tıka basa doldurdu ve yola çıktık. İstrati heyecanlıydı, Büyük Gorki'yi ilk kez görecekti. Muhakkak ki kucaklaşmalar, hazır sofralar, gözyaşları, gülüşler, sohbet üstüne sohbet, sonra yine ver yansın kucaklaşmalar bizi bekliyordu. Panayit dedim, heyecanlısın. Büyük bir binaya vardık. Merdivenleri tırmandık, göz ucuyla arkadaşıma baktım. İnce uzun bedenini, fazla kullanılmış işçi elbiselerini, doymak bilmez gözlerini gördükçe seviniyordum. Şimdi dedim, Gorki'yi görünce kendini tutup kucaklaşma ve bağırmalara başlamadan edebilir misin? Kızgın bir tavırla yanıt verdi. Hayır, hayır, ben İngiliz değilim, Rum'um, Kefalonyalıyım. Kaç kez söyleyeceğim sana, bağırırım, kucaklarım, kendimi veririm. Sen İngilizlik tasla. Bir saniye sonra da ekledi. Hem sana bir şey söyleyeceğim. Yalnız olmayı tercih ederdim. Arkadaşlığım beni sinirlendiriyor. O daha sözünü bitirmeden Gorki ağzında bir izmaritle merdivenin başında göründü. Cüsseli, iri kemikli, yanakları çökük, çıkıntılı şişkinlikleri olan küçük, mavi, acılı bir ağız. Bir insanın ağzında böylesine bir anlamı hayatımda görmemiştim. İstrati onu görür görmez basamakları üçer dörder atlayarak elini yakaladı. Gorki'nin geniş omuzlarına atılmaya hazır bir halde bağırdı. Panayit İstrati! Gorki sakin bir tavırla elini uzattı ve İstrati'ye baktı. Yüzünde ne sevinç ne de hayret vardı. Sessizce ve dikkatle İstrati'ye bakıyordu. Biraz sonra içeri girelim dedi. Sakin adımlarla önden kendi girdi. Istrati onu sinirli bir halde izliyor ve paltosunun cebinden 4 şarap şişesiyle mezeler görünüyordu. İnsan dolu küçük bir daireye girip oturduk. Gorki yalnız Rusça biliyordu. Konuşma güçlük içinde başladı. Istrati çatpat ve büyük bir heyecanla konuşmaya başladı. Ne söylediğini hatırlamıyorum ama konuşmasının ateşliliğini, sesinin tonunu, geniş hareketlerini ve ateşli bakışını ara sıra hatırlarım. Gorki sakin, bir iki sözcükle tatlı ve düz bir sesle yanıt veriyor, durmadan sigara yakıyordu. Gülümseyişinin azlığı, sakin olan konuşmasına derin, trajik bir anlam vermekteydi. İnsan onun çok çekmiş ve hala çok çeken biri olduğunu, hiçbir şeyin, ne Sovyet bayramlarının, ne yaşa naralarının, ne değer ve şanların yok edebileceği manzaralar görmüş olduğunu anlıyordu. Mavi gözlerinin ardında sakin ve iyi olmaz acısı yatmaktaydı. ''Benim en büyük hocam'' diyordu, ''Balzac olmuştur. Hatırlarım onu okurken sayfayı ışığa kaldırıp hayretle şöyle derdim. ''Ama bu kadar canlılık ve bu kadar kuvvet nerede?'' Ben sordum. ''Ya Dostoyevski, ya Gogol?'' ''Hayır, hayır. Ruslardan yalnız bir kişi var, Leskov.'' Sustu ve biraz sonra ''Ama'' dedi, ''Ben her şeyin üstünde çok çektim. Çeken insanı çok sevdim. Başka hiçbir şey değil.'' Ve sigarasının mavi dumanını yarı kapalı gözleriyle izleyerek sustu. Panayit şişeleri çıkardı, masanın üstüne koydu. İrili ufaklı paketler halindeki mezeleri de dizdi. Ama açacak cesareti yoktu. Uygun düşmeyeceğini anlamıştı. Beklediği hava doğmuş değildi. Ama bekliyordu. İki büyük kavgacının içip bağırmasını, ağızlarından büyük sözlerin çıkmasını, şarkı söylemelerini, dans etmelerini ve toprağın sarsılmasını bekliyordu. Ama Gorki hala kendi iç mücadelesinde dalgındı ve tabii henüz umut yoktu. Gorki ayağa kalktı, kendisine birkaç genç çağırmıştı. Onlarla birlikte yandaki büroya kapandı. Biz yalnız kaldık. Panayit dedim, hocayı nasıl buluyorsun? O sert bir hareketle bir şişe açtı. Bardağımız yok dedi, şişeden içebilir misin? İçebilirim. Şişeyi aldım. Sağlığına Panayit dedim. İnsan çöl canavarıdır. Her insanın çevresinde uçurum vardır ve hiçbir yerde köprü yoktur. Üzülme Panayitcik. Bunu biliyor musun? Usanmış bir halde çabuk iç dedi. Ben de içeyim, susuzum. Dudaklarını sildi. Biliyordum diye yanıt verdi. Ama hep unuturum. Senin büyük değerin bu Panayit. Bilmeseydin vay haline. Budala olurdun. Bilip de unutmasaydın vay haline. Soğuk ve duygusuz olurdun. Oysa şimdi gerçek insansın. Sıcak, saçmalıklarla dolu, ölünceye kadar umutlar ve hayal kırıklıklarından ibaret bir yumak. Şimdi Gorki'yi gördük, bu da geçti, dedi. Şişeleri tekrar cebine soktu, büyük ve küçük paketleri topladı, çıktık. Yolda, Gorki bana çok soğuk göründü, dedi. Sen nasıl buldun? Bana çok acılı, teselli edilemez bir halde göründü. Panayit heyecanla bağırdı. Bağırsaydı, içseydi hafiflerdi. Ben yanıt verdim. Bir zamanlar bir Müslüman emiri, savaşta yakınları ölünce ırkının erkekleri için bir emir çıkarmış. Ağlamayın, bağırmayın, acı hafiflemesin. İnsanın kendi içine sokabileceği en mağrur disiplin budur, istrati. Onun için Gorki benim çok hoşuma gitti. Ertesi gün Moskova'nın büyük katedralinin önünden geçiyordum. İçeri girdim. Sonsuz büyüklükteki tapınak, Çarlık Rusyası'nın bu iftihar vesilesi boş, ıssız ve soğuktu. Renkli uzun dua şeritleri, azizler, kışın ıssız karanlığı içinde donuyordu. Peykede içindeki metelik bulunmayan bir tepsiyi tutmuş bir kadıncağız, ağız ve burun deliklerinden duman gibi çıkan soluğuyla tir tir titreyen bu kutsal sürüyü ısıtamıyordu. Birden kadınların mahfilinde dua okuyan çok tatlı kadın ve erkek sesleri duydum. El yordamıyla döner merdiveni bulup çıkmaya başladım. Önümde yarı karanlıkta bohçalarıyla soluya soluya yukarı çıkan 2-3 kadın ve erkek ihtiyarcık gördüm. Merdivenin başına çıktım. Kendimi sıcak bir köşede, baştan aşağı yaldızlı küçük bir şapelde yanan meşaleler, diz çökmüş insanlar, sırma ve ipekliler giymiş diyakoslar, papazlar ve despotlarla dolu minberle karşı karşıya buldum. Bu köşenin sıcaklığıyla verdiği hazzı unutamayacağım. Erkeklerin çoğu eski soylular ya da soylu evlerinin muhafızları gibi favorili ihtiyarlardı. Kadınlar saçlarını bembeyaz takkelerle örtmüşlerdi. İsa tasvir yerinde doymuş, gül gibi kırmızı, ışıldıyordu ve göğsü süslerle örtülüydü. Gümüş ve altından yapılmış insan elleri, ayakları, göz ve yürekleri diz çökmüş yığının içinde ayakta duruyordu, heyecanımı denetleyemiyordum. Manzara yürek paralayıcı bir vedalaşmaymış, çok sevilen biri uzak ve tehlikeli bir seyahate gidiyormuş da dostları kendisini uğurluyormuş gibime geldi. Son dindarlar tanrılarının sevgili biçiminden çok acıklı bir tarzda ayrılıyor ve yeni biçimli, yeni bir sırrın inananları acımasızca artık hükmü kalmamış putlara saldırıyorlar. Eski bir dinin ölmekte olduğu ve kanlar içinde yeni bir dinin doğduğu kritik ve merhametsiz bir anda yaşamaktayız. Geçirmekte olduğumuz devirler güçtür ve daha da korkuncu, çocuklarımızla torunlarımızın geçirecekleri devirler daha güç olacaktır. Ancak güçlük her zaman yaşamın uyaranı olmuştur. İtkilerimizi uyandırıp iyi ve kötüye doğru yönlendirerek birden önümüze dikilen engelleri aşmamıza yardımcı olur. Böylece başka türlü olduğu takdirde uyuyacak, dağınık ve isteksiz hareket edecek olan bütün kuvvetlerimizi seferber ederek bazen umduğumuzdan daha da uzağa varırız. Çünkü seferber edilmiş olan kuvvetler bizim bireysel kuvvetlerimiz ya da insanlara özgü kuvvetler değildir. Sıçramak için yaptığımız hamlede içimizden üç yönlü kuvvet boşanır. Kişisel, bütün insanlara ait ve insanüstü kuvvetler. İnsan sıçramaya girişmek üzere bir yay gibi gerildiği anda içimizde gezegenimizin bütün kuvveti de gerilip hamle eder. O zaman rahat, huzurlu anlarımızda unuttuğumuz basit bir gerçeği anımsarız. İnsan ölümsüz değildir. Ölümsüz bir şeye ya da birine hizmet eder. Ayin bitip de son dindarlar yavaş yavaş mermer merdiveni inerken bir genç yanıma sokuldu. Sarı sakalları, yorgun mavi gözleri vardı. Zayıf, solgun benizliydi ve öksürüyordu. Benimle konuşmaya başladı. Heyecanla sordu. Siz de bizden misiniz? Siz İsa'ya ihanet etmediniz mi? O bana ihanet etmezse ben de ona etmem diye karşılık verdim. Bu sözüme hayret eden genç, İsa asla ihanet etmez dedi. İhanet etmez, kendisi ihanete uğrar. Ama gelin, hava soğuk, bize gidip birer çay içelim. Babası eski bir soyluymuş, büyük bir evi varmış, şimdi iki odaya tıkmışlar. Evlerinin geri kalan kısmı işçi aileleriyle doluymuş ve küçük çocukları olmadığı için ona en az güneş gören odaları vermişler. Çünkü işçilerin çocukları varmış ve güneşten yararlanmalıymışlar. Genç yaşamak için fabrikada çalışıyormuş ama şairmiş ve biraz zaman bulunca şarkılar yazarmış. Şimdi dedi, büyük bir şarkı, bir diyalog yazıyorum. İsa ile bir işçi konuşuyor. Vakit sabahtır, fabrika düdükleri ötmektedir, hava soğuktur. Kar yağar, erkek ve kadın işçiler titreyerek fabrikalara koşarlar. Benim işçi İsa'nın elinden tutarak onu fabrikalarda, kömür ocaklarında, limanlarda dolaştırır. İsa içini çeker, bunlar neden cehennemlik diye sorar. Ne yapmışlar? İşçi bilmem diye karşılık verir. Bunu bana sen söyleyeceksin. Sonra onu ocağı sönmüş, çocukları aç ve ağlayan bodrumuna götürür. İşçi kapıyı kapatır, İsa'nın kolundan tutup bağırır. Sezar'a karşı nasıl davranacağız Tanrı? Onun olan neyse verelim, bizim olan neyse alalım. Delikanlı heyecanla durdu, huzursuzlukla ve hızlı hızlı ellerini sallıyordu. Peki dedim, İsa ne yanıt verdi? Son dindar, bilmiyorum diye karşılık verdi ve korkuyla çevresine bakındı. Henüz bilmiyorum ya da daha doğrusu artık bilmiyorum. Delikanlı patlak bir koltuğa çöktü ve elleriyle yüzünü örttü. Sonra mırıldandı. Neden? Neden? Bu da soruyor diye düşündüm ve yanıt bulamıyor. Acaba İsa yanıt verebilir miydi? Neden Lenin'e sormuyor? Neden Lenin'e sormuyorsun dedim ve sesim istemeyerek öfkeli çıktı. Sordum. Ne yanıt verdi? Dünya proleterleri birleşiniz. Ben kızgınlıkla irkildim. Ama dedim, ben sana ruh için soruyorum. Nikolay İliç, Tanrı için, ebediyet için. Peki? Omuzlarını kaldırıp güldü. Burjuva diye mırıldandı ve içtiği sigarayı topuğuyla çiğnedi. Orman büyük, hava güzel. İleri Beku, yayını kuşan. Buradan şuradan, şuradan buradan. Bir domuz, Kim öldürür domuzu? Zavallı Beku. Beku. Fakat kim yer onu? Zavallı Beku. Haydi parçala onu. İşkembeyi yiyeceksin. Bam. Bir fil yere yuvarlandı. Kim öldürdü onu? Beku. Pahalı fil dişlerini kim alacak? Zavallı Beku. Sabır Beku. Kuyruğu sana verecekler. Pigme şarkısı. 34. ayrımın sonu. Sayfa 435.